Ayrım 30, sayfa 248. Portekiz'in AB serüveni, Ocak 2007 yolculuğu. Portekiz bir zamanlar dünyanın en önemli ülkelerinden biriydi. Hindistan'ı sömüren ilk Avrupalılar onlardı. Brezilya'ya el koymak için meridyenlerin yerini değiştirebilecek ölçüde güçlüydüler. Vasco de Gama ve Magellan gibi pek çok kaşifin ülkesiydi Portekiz. 1986 yılında AB'ye girdikten sonra büyük bir değişime uğradı. Portekiz'in zengin tarımı bir anda küçülerek ihracatı süt, tahıl ürünleri ve şişe mantarına indirgenecek, ülke tarımda krize girecekti. Kıyılarında balık avlama hakları Faslılara, meşhur Porto şarabının üretimi Almanlara verilecekti. Bir zamanlar sebze ve meyve üreticisi Portekiz'in marketleri ithal sebze meyve ile bezenecekti. Portekiz son yıllarda art arda ekonomik krizler yaşadı. Şaşırtıcı bir ülkeydi. Orta Doğu politikalarından tutun da tarım politikalarına, Avrupa Birliği'ne bakışa kadar karşımıza iki Portekiz çıkacaktı. Birbirine taban tabana zıt görüşler taşıyan iki Portekiz. Lizbon'da bizi Büyükelçiliğimizde çalışan genç diplomatımız Tolga Bermek karşıladı. Belki bu nedenle Lizbon'a varışından ayrılana kadar kendimi İstanbul'da gibi hissettim. Zarif, düşünceli, bilgili bu genç adamın yardımları olmasaydı iki Portekizle bu kadar çabuk buluşamazdık. Portekiz'e has o yürek burkan Kanka do Mar şarkısını keşfetmemi de ona borçluyum. Kameramanımız İrfan Yazar, Tolga ve ben Lizbon'un eski mahallelerinde bir serüvene çıktık. Lizbon'un varoşlarını da dolaştık, çevre köylere de gittik. Başbakanla da buluştuk, çiftçilerle de dertleştik. En büyük gazetelerin köşe yazarlarının fikrini de aldık. Elimizde geçen yıl Portekiz'de yapılan bir araştırmanın sonuçları vardı. Her şeyi özetler gibiydi. Portekiz halkı giderek artan bir karamsarlığın gölgesinde yaşıyor ve ekonomik durum onları endişeye sevk ediyordu. Portekizlilerin büyük bir kısmı Avrupa Birliği üyeliğinin onları yoksulluğa sürüklediğini görüşündeydi. AB kıskacında Portekiz halkı ve diğerleri. Portekiz halkının %87'si ulusal ekonomilerinin kötü durumda olduğunu düşünüyordu. %91'i yoksulluk ve işsizlikten şikayetçiydi. Halkın yarısından çoğu Avrupa bütünleşmesinin ulusal ekonomilerine zarar verdiğini düşünüyordu. Halkın %46'sı serbest piyasa rekabetinin ekonomik refahın bir parçası olduğu fikrine karşı çıkıyordu. Öte yandan hükümet Avrupa Birliği'nin dediklerini harfiyen yerine getiriyor ve Portekiz elisi gelişmelerden çok memnun görünüyordu. Küresel politikalarda başlayan birbirine zıt görüşler, tarımdan sosyal hizmetlere kadar yayılan bir yelpazede çeşitlenip gidiyordu. Mutsuz bir halk ve halinden memnun gibi görülen yönetimin sözleri birbiriyle çarpışıyordu. Konuştuğumuz aydın ve politikacılar, herkesin zenginleştiğini iddia ederken tarım işçileri, pazarda rastladığımız ev kadınları, mahalle bakkalları, memurlar 400 avro ile nasıl geçindiklerini kara mizahla anlatıyorlardı. Avrupa işlerinden sorumlu bakan Lobe Antunes ise çok olumlu gelişmeler var diye başlamıştı sözü. Ekonomik kalkınma tek bir Avrupa para birimi ve birçok şey insanların düşünce biçimini de değiştirdi diyordu. Tarım Bakanı'na Lizbon'un dışında çiftçilerin kan ağladığını söylediğinde bir Portekiz atasözüyle yanıt vermişti. Ağlamayan bebeğe mama vermezler deriz. Çiftçiler belki ondan ağlayıp duruyordur. Politikacılar Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde en ufak bir olumsuzluktan söz edilemez. Çok başarılı bir deneyim yaşıyoruz cümle kalıbıyla konuşmalarını tamamlıyordu. Halkın bütün kesimleri ise dayanacak gücümüz kalmadı cümlesini yineliyordu. Politikacılar ve basının ünlü isimlerinin sözleri birebir aynıydı. Teresa de Souza, Publico gazetesinin önemli bir köşe yazarıydı. Görüşleri halkınkilerle taban tabana zıttı. Biz adam olmayız diye başlıyordu söze Teresa. İspanya becerdi, biz hala cebelleşiyoruz diyor ve Portekiz halkını tembellikle suçluyordu. Komşumuz İspanya artık AB fonlarından çok daha az pay alıyor. Çünkü ekonomik alanda çok büyük bir gelişme gösterdi. Bize gelince hala yardıma muhtacız. Yanlış politikalar ve uyuyan halk yüzünden yeterince gelişme gösteremedik. Lobo Antunes, bir politikacı tiplemesi. Lobo Antunes, Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasının Portekiz'in ulusal tarım çıkarlarıyla çatıştığını düşünenleri anlayabiliyorum, diyordu. Ama geleneksel tarım Avrupa'da artık varlığını sürdüremiyor. Biz de kendimizi yeni tarımsal üretim şekillerine adapte etmeliyiz. Çağa ayak uydurmalıyız. Bu bir değişim meselesi. Konuşurken ikircikli hali üzerinden dökülüyordu. Bulunmaması gereken bir konumda olduğu hissi uyandırıyordu. Halkın durumu ile ilgili sorulara sinirleniyordu. Avrupa Birliği'nin dayattığı ortak politikaların değişik ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veremediği konusunda tartışmalar giderek büyüyor. Mesela Almanya ve Fransa için olumlu olan kararlar Portekiz ve Yunanistan için aynı sonucu doğurmuyor. Portekiz halkının şikayet ettiği durum da bu sanırım. Özellikle de Avro'dan çok şikayetçiler. Fiyatların 3'e katlandığını, gelirin ya değişmediğini ya da azaldığını söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz? Sıkıntılı hali davranışlarına yansıyor. Sık sık kravatını düzelterek dinliyor. Bu çok geniş bir konu diyor. Birçok farklı sorunun farklı çözümleri vardır. Biraz daha düşünüyorum. Evet, doğru. Ortak politikalar her ülkede efektif değildir. Kısık gözlerini tavanda geziyor. Sonra bir çocuğa hitap edermişçesine ama gelen AB fonları, yapılan yardımları bir düşünün. Sosyal fonları düşünün. O zaman birliğin ne kadar dayanışmacı bir tavır içinde olduğunu görürsünüz diyor. Portekiz'in küresel aydın ve politikacılara aynı metni okuyorlar. Portekiz, küresel aktör. Hey gidi bir zamanların dev Portekiz'i. Dünya denizlerinin imparatoru, koca Hindistan'ı ilk sömüren Avrupalı. Brezilya'yı sömürgelerine katan, dilini kültürünü yok eden ülke. Adeta geçmişteki şaşayı yaşamak istercesine Başkan Bush'la kol kola 2003 yılında Irak'ın işgaline destek veriyor. Küresel emirler bunu gerektiriyor. Halkın tüm karşı çıkışına rağmen Azra hükümeti eski başbakan Barroso başkanlığında Azra adalarında boy gösteriyor. Portekiz hükümeti Irak'a saldırıda Amerika'nın yanında yer alıyor. Portekiz'in yeni başkanı Sokrates'e Azor adalarında alınan kararın sonuçları hakkında ne düşündüğünü soruyorum. Şöyle cevap veriyor. Bence her şeyden önce Müslüman ülkelerle olan ilişkilerimizi değerlendirmemiz lazım. Bu çok önemli. Genç başbakan olanca kibarlığıyla soruların hemen hiçbirini cevaplamamayı başarıyor. Bütün Batı için, Avrupa Birliği için ve Amerika için en önemli şey Müslüman ülkelerle ilişkiler. Bu konuda yapılacak diplomatik girişimler ve politika belirlemek son derece önemli. Portekiz AB dönem başkanlığında biz bunları görevlerimizin ilk sıralarına yerleştiriyoruz. Irak'la ilgili soruyu başbakan böyle yanıtlıyor, yılmıyorum. Irak'ın işgaliyle ilgili olarak mı bunları söylüyorsunuz? Diyor, üsteliyorum. Evet tabii diyor en yumuşak sesiyle. Irak Savaşı'nda bu global çerçeveye oturtmalıyız. Dünyanın daha fazla diplomasiye ihtiyacı var ve barışın dünya için çok büyük bir değer taşıdığını değerlendirmeliyiz. Küresel liderlerin konuşmalarında özel bir kodlama kullandıklarını o zaman anlıyorum. Sokaktaki adam ve PKP. Sokaktaki adama gidiyorum ve bir başka Portekizli dinliyorum. Orta yaşlı bir Portekizli esnaf bakın Irak konusunu nasıl değerlendiriyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla tüm dünya emperyalist politikaların hedefi haline geldi. Orta Doğu ilk hedefti. İşgale oradan başladılar. Amerika baştan beri emperyalist politikalar güttü ama şimdi daha saldırgan. Irak'ın petrolüne göz diktiler. Dünyayı kendi çıkarlarına göre şekillendirmek istiyorlar. Portekiz politik hayatında 3 numara siyasi parti olan Portekiz Komünist Partisi yetkilisi Agostinho Lopez ile meclis koridorlarında buluşuyorum. Portekiz hükümetinin küresel iştahını şiddetle suçluyor. Portekiz hükümetinin Irak'ın işgali konusundaki tutumu Portekiz halkı tarafından hiç benimsenmedi. Bildiğiniz gibi bir Portekiz başbakanı Portekiz topraklarında İngiltere ile ve Amerika ile bir araya geldi. Orta Doğu'daki işgali hazırlık toplantısında çanak tuttu. Halk bu katılıma ve karara şiddetle karşı çıktı. Böyle bir savaşın ve sonuçlarının tüm dünyaya ve Portekiz'e zararlı olacağını en baştan haykırdı. Size açıkça söylüyorum. Halk Kuzey Amerika'nın Orta Doğu politikasını lanetliyor. Bir zamanların sömürgesi. Meclis binasından çıkıyorum. Meclisin önünde bir zamanlar dünya denizlerine hükmeden Güney Amerika ve Asya'yı sömürgeleştiren Portekiz'i düşünüyorum. Dünyanın en büyük toprağa sahip ülkelerinden birinde Brezilya'da hala Portekizce konuşulduğunu hatırlıyorum. Yine Mozambik ve Angola'da süre giden kanlı bağımsızlık mücadeleleri aslanlı yolun gölgesinde duruyor. Sömürgelerinden akan insanlar bir yana, yeni gelen küresel elit bir yanda, Lizbon garip bir karmaşa yaşıyor bugün. Sokaklarda Doğu Timorlu, Ganalı, Faslı, Angolalı insanlar dolaşıyor. Portekiz'in çoğalan yoksulları arasında yerlerini alıyorlar. Onlar Portekiz'in son sömürge devletlerinden gelenlerdir. Afrika 1960 sonrasında ulusal kurtuluş mücadeleleri vermişti. Portekiz'in faşist yönetimi Afrika'daki sömürgeleri ordularını yollayacaktı. Bütçesinde onulmaz yaralar açılıp ekonomisi sarsılınca Afrika ile başa çıkamayacak, geri çekilecek. İşte bu yıllarda Portekiz Atlantik'in ortasına girecek, küresel sermaye de Portekiz'e yerleşecek. Önce Ford, General Motors, ITT ve Philips gibi sanayi devleri ülkeye buyuredildi. Salazar faşist diktatörü onlara kol kanat gerdi. Sadece 8 yıl içinde Portekiz sanayinin yarısı küresel sermayenin olacak. Bu büyük ekonomik baskı terazinin diğer kefesini yukarı fırlatacak, ülkede sosyalist rüzgarlar esmeye başlayacaktır. Bir diktanın sonu ve diğerinin başlangıcı. 25 Nisan 1974'te Portekiz Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesiyle Salazar diktası sona erdi. Nisan devrimi yabancı sermayeye bir karşı çıkıştı. Önce bankalar, sigortalar ve sanayi devletleştirildi. Portekiz halkı bir rahatlama yaşayacaktı. Sonya anlatıyordu. Düşünün, ailem 1976'da bir ev satın aldı. 7 yılın sonunda tüm borçlarını ödeyebilmişlerdi. Bugünün parasıyla 2500 avro ödemişlerdi. Bugünlerde böyle bir ev en azından 220 bin avro eder. 1976'dan bu yana 30 yıl geçti ve bu 30 yılın içinde çok şey değişti. Mesela banka kredisiyle bir ev almaya kalktınız. Ben şu an 32 yaşındayım. Yeni bir ev aldım ve her şey yolunda giderse 43 yıl sonra ev sahibi olacağım. Bu ne demek? 75 yaşında ev sahibi olacağım ve umarım o günleri görürüm. Bunun için şu anda bankaya ayda 800 avro ödüyorum. 30 yıl önce durum böyleydi. Köprülerin altından çok sular akmıştı. Portekiz 1970'li yıllarda sosyalizme geçmeyi anayasasına bile sokarken birden ters rüzgarla esmiş, ülke yön değiştirmişti. Amerika patentli yeni demokrasi rüzgarları Atlantik ötesinden Portekiz'e ulaşacak, komünizm tehlikesine karşı bir sosyal demokrat hareket halkın toplumcu isteklerini törpülemek üzere başa getirecek. Portekiz artık demokratik bir ülkeydi. 1986'da ülke apar topar Avrupa Birliği'ne alındı.